Program 2023 Haziran'da da çalışmadı. Yani ne zaman 2023 Ağustos'ta birkaç PPK üyesi atandı, acaba bir değişim mi oluyor dedik ama programın çalışmaya başlaması 2024 Ocak Şubat'tır.
Hikaye, umut veren bir hikaye oluşturmamız lazım. Korkutarak bu işler olmaz. Yani çakarım faizi, bu enflasyonu düşürümle bu iş olmaz. Devam etmez.
Ben başta eğitim olmak üzere, sanayi politikası olmak üzere, teknoloji politikası olmak üzere bunların bir politika seti halinde Türkiye'de kalıcı olarak enflasyonun düşürülmesi için gerekli olan politikalar olduğunu düşünüyorum.
Evet, herkese merhaba. Pusula programı ile beraberiz. Ömer Gencal ve ben. Bu hafta çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili Ali Çufadar. Ben Ali Bey'i tabii Merkez Bankası'nda görev yaptı çok uzun yıllar boyunca. Yakından tanıyordum. Çok saygı duyduğumuz bir bürokrattı. Ve özellikle para piyasaları, Merkez Bankası'nın piyasalar bölümünde hep ne düşündüğünü, ne dediğini anlamak istediğimiz bir bürokrattı. Ama Merkez Bankacıyken biraz ketumdu. Şimdi artık emekli oldu. Ali Hocam çok daha rahat. Dolayısıyla fikirlerini, görüşlerini daha net ifade edebiliyor. Şöyle de ben baştan teşekkür etmek istiyorum kendisine. Ali Hoca bundan bir 4-5 ay önce yani Mart-Nisan ayı gibi Merkez Bankası politikalarıyla ilgili aslında oldukça o gün için sıra dışı gelen şeyler yazmaya başladı. X platformunu iyi kullanıyor. Son birkaç aydır da yayınlara da katılıyor. TEPAV'daki notlarını da okuyoruz. Herkesin aslında uzak olduğu bir noktayı ısrarla vurguladı ve şimdi bakıyorum piyasa beklentileri, yabancı raporları, yurt içi raporlar, analistler Ali Hoca'nın görüşlerine yaklaşmaya başladılar. Ben ona biraz daha yakındım belki en başlarda ama daha önemli iddialar ortaya da koymaya başladı. O yüzden bence bugünkü yayında Ali Hoca'yı konuk ederek önemli bir açılım yaptığımızı ben düşünüyorum. O yüzden ilk sözü de müsaadenle sevgili Ömer Ali Bey'e vermek istiyorum. Sevgi. Ali Bey öncelikle hoş geldiniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Yani artık 2024'ü bitirmek üzereyiz. 4-5 ayımız kaldı. 2024-2025 bu politika setiyle, mevcut politika setinin devamı halinde ki öyle görünüyor. Enflasyon, büyüme, Merkez Bankası politikaları, faiz, döviz, buralardaki beklentiler nasıl şekillenir? Ve piyasa bu beklentilerle beraber nereye evrilebilir? Bir görüşlerinizi almak istiyoruz.
Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Eskimeyen dostlarla bir araya geldik. Bu arada mesele ekonomide oldukça başarılı bir rol üstleniyor son yıllarda. Onları da tebrik ediyorum. İlk önce ben şöyle bakıyorum. Siz de daha önce yayınlarınıza değindiniz. Mart faiz kararı bir kırılmadır. Yani beklenmeyen bir anda bizi destekledik o faiz artımı ama 45'ten 50'ye çıkarttı. Yerel seçimler bir kırılmadır. Yerel seçimlerde vatandaş net bir mesaj vermiştir. Ben enflasyon istemiyorum. Çünkü vatandaş enflasyonun servet ve gelir transferine neden olduğunu, üstelik son yıllarda bunun acımasızca yapıldığını görmüştür, farkına iyice varmıştır. Dolayısıyla siyaset de bunu anlamıştır. Siyaset de artık enflasyonist politikalarla bir yere gidilemeyeceğini, bunun siyasi sonuçlarının çok derin olacağını görmüştür. Bunu gördükten sonra ben şöyle bir resim çiziyorum. Merkez Bankası siyasi destekle birlikte sıkı para politikalarını devam ettirecektir. Ha istenilen ölçüde olur mu olmaz mı o ayrı bir tartışma konusu ama eskiye dönüş olasılığını görmüyorum. Çok düşük görüyorum çünkü bunun maliyeti siyasi maliyette, ekonomik maliyette çok yüksek olur. O zaman sıkı politikalar devam edecek. Artı şunu biliyoruz, artık bizde reel faizler çok yüksek olduğu zaman bu reel sektörü, vatandaşı çok olumsuz etkiler. İşte ödemlemeyen krediler falan sorun ortaya çıkar. O zaman da para politikası tek başına yürümez, bütçe politikasının devreye girmesi lazım ki reel faizleri düşürelim. Yoksa biz derin bir durgunluğa girme riskimiz var. Onu da çözmenin yolu para politikasını sıkı bütçeyle desteklemeniz gerekiyor. Bunu da yapıyorlar. Bakın 6-7 bütçe açığından konuşurken şimdi ben 5'e doğru gideceğimizi, bütçe açığını, gayri safi milli hasıl oranını 5'e doğru gideceğini tahmin ediyorum. Bunun da devamı ettiğini, 2025'te de bu sıkı politikaların devam edeceğini düşünüyorum. Hakkaniyetli mi oluyor? O çok tartışmalıdır. Bu bütçe disiplini kamu zamlarıyla gerçekleştiriliyor önemli ölçüde. Çünkü öbür tarafta, yapısal tarafta veya adil gelir toplamada ciddi sıkıntılar var diye yapamadılar onu. O zaman işte doğalgaz, elektrik, köprü bu tür zamlarla bütçe disiplini sağlanıyor. Bunların da sonucu var. Dezenflasyon açısından önemli. Background bu. Bas senaryom da bu. Buradan neye görüyorum? Mayıs'tan itibaren sık sık tekrarlıyorum. Ekonomi gerilemeye başladı. Yeni başlamadı yani. Haziran'da, Temmuz'da başlamadı. Haziran verilerde biraz yani bayram etkisi de var. Hemen onu da abartmamak lazım ama gerileme başladı. Bu gerileme devam edecek. Önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edecek. Çünkü millet reel faizleri yüksek olduğunun farkına daha fazla varacak. Şu anda tam varmıyor. Enflasyon diyor 70 diyor, faiz de 70. Çok fazla bir sorun yok diyor. Hatta şu da konuşuyor ya, reel faiz negatif aslında hala veya pozitife geçmedi deniliyor. Bunlar doğru değil. Yani ciddi bir reel faiz var. Enflasyon eğilimi %3, %2, 2,5 civarında diyelim. Eğer siz %4 aylık enflasyon verirseniz bu ciddi reel faiz demektir. Bu gittikçe ekonomiyi ısırmaya başlayacak ve hızlanacak aktarım mekanizması. Yani para politikası da şimdiye kadar olandan farklı bir aktarım mekanizmasına geçeceğiz. Bu çerçevede ben enflasyonu yıl sonunda 41'li bir rakamda bekliyorum. Aşağı da olabilir. Yani 44-45 diye bir enflasyon beklemiyorum. Sürpriz olur benim için de. 40'ın altına düşer mi? Olasılığı oldukça az. Yani bu saatten sonra az bir süre kalmış. Büyüme 3 civarında olacaktır. 3'ün hafif üzerinde olabilecektir. Çünkü bu ekonomik yavaşlamanın ne boyutta olacağını tam bilmiyoruz. Asıl odaklanmamız gereken gelecek yıl. Gelecek yıl enflasyonu biz düşürebilir miyiz? Orada şöyle bir durum var. Ben %21 tahmin ediyorum. Eğer Merkez Bankası %2'nin hafif altına büyümeyi çekecekse, ki raporları öyle ima ediyor, yani o kadar sıkı gidecekse, ben %21'e iner diyorum. Piyasa işte 25 civarında, 24-25 civarında bekliyor. Çok büyük bir ayrışma yok sayılır. Mesele Türkiye açısından artık enflasyonu %20'nin altına indirebilir miyiz meselesidir. Mevcut görünümde bu zordur. Nitekim beklenti anketlerine de bakarsanız piyasaların, ki ben beklenti anketlerinde piyasaları esas alıyorum. Ben onlardan biraz daha iyimserim. Evet. Reel sektörü ve hane halkına ilişkin istatistikleri çok önemsemiyorum. Her zaman böyle olur çünkü. Onlar sonradan eğilime katılırlar. %20'de enflasyon bekleyişleri takılıp kalmıştır. 12 aylık enflasyonla 24 aylık enflasyon arasında büyük bir fark yoktur.
Yok.
24 aylık enflasyon bekleyişi piyasalarca da çok fazla tahmin edilmiyor. 19 küsürde takıldı. Dolayısıyla ben büyümenin yavaş olacağını, piyasa beklentilerin altında kalacağını, piyasa 3,5 falan büyüme bekliyor gelecek sene, onun ciddi biçimde aşağı düşeceğini, enflasyonda 21'e doğru düşeceğini ama bizim 20'yi kırmamız için asıl sorun, eğer ciddi dezenflasyon, kalıcı dezenflasyon bekliyorsak 20'yi nasıl kırarız? Ha, faiz politikası ne olur? Kısaca onu da söyleyeyim. Faiz de bu Ekim'den itibaren, Ekim'den öncesi erken olur, doğru olmaz. Ekim'den itibaren ikişer puan faiz indirilmeli. Yüklü faiz indirimi yapılmamalı diyorum. Ha, Kasım olursa da 2,5 yaparız. Aynı şeye, kapıya çıkar. Fazla fark etmez. Düşük Merkez Bankacılığı sanatına uyarak diyorum. Çünkü temkinli giderek düşürme sürecini başlatmalıyız. İyi anlatmalıyız. Bunun siyasi bir nedenle olmadığını, ekonomik gerekçelerle olduğunu.
Ali Hocam, kapatmadan şunu da sorayım. Yani her şeyin böyle gittiği ortamda, yani sizin senaryonuza, bas senaryoya paralel gittiği ortamda 2025 için Merkez Bankası politika faizi nerelerde görürsünüz?
Orayı tahmin etmek çok zor. Bir iç piyasayı anlattım. Bir de dış piyasayı anlatalım. Federal Reserve ne yapacak? Federal Reserve 2000'li yıllarda bizim başarımızın, yani enflasyon düştü, faiz de düştüğünün arkasında yatan sebeplerden biri, temel sebep değil ama sebeplerden biri, Federal Reserve'ün 11 Eylül 2021'deki saldırıdan sonra ekonomi hızla yavaşlayacak diye faizleri hızlı bir şekilde düşürmeye başlamasıydı. Bu sefer Federal Reserve ne yapacak? Önemli. Neden önemli? Sermaye hareketler açısından falan belirleyici olacak. Birkaç ay sonra hemen olmayabilir ama birkaç ay eğilim belirledikten sonra değişebilir. Ben şunu diyorum, nominal faizden konuşmak yerine merkez şu anda reel beklenen reel faizler, eğer Merkez Bankası sabit kalırsa bir yıl boyunca, olmayacak ama böyle bir ölçüt geliştirmemiz lazım. Sabit kalırsa Merkez Bankası 25 civarında bir reel faizi en azından 5-6 ay en az sürdürmesi lazım. Ondan sonra bekleyişler kırıldıktan sonra bunu 20'ye indirmesi lazım. Daha sonra da bunu 15'e doğru indirmesi lazım. Bunu nerede çıkartıyorum? 2001'e tekrar çok inceledim. 2001 politikalarının içindeydim ben. Yani o teknik ekibin içindeydim. O zaman biz uzun süre %22 civarında bir reel politika faiz kuralı uygulamışız. Şimdi de ona göre benzer uygulamalıyız. Nominal faiz konusunda bir şey konuşmak yerine enflasyon bekleyişleri ne kadar hızlı düşüyorsa nominal faizleri o kadar düşürmeliyiz. Enflasyon bekleyişleri düşmüyorsa da frene basmalıyız. Enflasyon bekleyişleri esas almalı ve reel faiz 25, 20, 15 diye bir strateji izlenmelidir. Akılcı yol veya makul yol budur diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler Ali Hocam. Ömer, sözü sana vereyim. Yine aynı çerçevede hani 2024-2025 şimdi sen de kendi görüşlerini özetlersen, sonra da topu ben alayım. Ben de kendi görüşümü özetleyip sonrasında bir tartışma açalım.
Tabii. Ali Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Çizmiş olduğu perspektif ve aynı zamanda geçmiş tecrübeleri açısından. Ben şöyle bakıyorum. Özellikle yapılması gerekenler tarafında Merkez Bankası ve para politikası anlamında çok kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir perspektif çizilerek gidilmek zorundaydı. Biz şu anda çok kısa vadeli perspektifin içerisindeyiz halen. O nedenle bu çok kısa vadeli perspektifte para politikasıyla biz rezervleri belirli bir yere kadar getirdik. Ben kur korumalı mevduat tarafına baktığım zaman hala alınması gereken, Merkez Bankası'nın alması gereken en azından bir 50 milyar dolar daha olduğunu görüyorum. Tabii bu nasıl sterilize edilecek, o başka bir unsur. Ali Hoca şunu söyledi, bütçe disiplini tarafı dedi sağlanmaya çalışılıyor. Bir taraftan vergi gelirlerini artırarak, ama bu vergi gelirlerini de önemli miktarda yine halkın üstüne yığarak artırarak diye bakalım. Çünkü ortaya çıkan, yönetilen, yönlendirilen fiyatların artışı, ki en son elektrik zammı, doğalgaz zammı, köprü zammı gibi zamlar enflasyona da katkıda bulunacak. Bunu da bir tarafa koymak lazım. Fakat ben harcamalar tarafına gelip baktığım zaman burada Ali Hoca gibi çok düşünmüyorum. Nedeni de şu: hala faiz dışı harcamaların ilk 7 aylık artışı 2023'teki ilk 7 aylık artışa göre kıyaslandığı zaman %89 oranında. Ve burada bir mali kural, mali disiplin olabilir mi konusu bana biraz uzak geliyor. Çünkü harcama kalemleri içerisinde bunları aşağı indirmek bana göre son derece zor. O nedenle bu perspektif içerisinde ben bu çok kısa vadeli Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politikanın doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle faiz tarafında bir şok geç de olsa verilmiş durumda. Mart ayında artırılmış olan 5 puanlık faizde bu şokun önemli miktarı. Ali Hoca gibi düşünüyorum, evet. Yani Ekim ayında gözden geçirilir, belki indirilebilir, ama benim senaryom hep Kasım üzerine. Hatta Kasım'da da 250 değil 500 bas puan gibi bir faiz indirimi de söz konusu olabilir. Çünkü 2025 yılına dair büyüme beklentileri açısından oldukça karamsar bir noktaya doğru gidiyoruz. Hep stagflasyon, slamflasyon gibi, evet, bir takım terimleri kullanarak gidiyoruz bu konuda. Ben bu konudaki kısıtın özellikle siyaset tarafında olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü 2001 senesindeki o kur tarafındaki yediğimiz şok arttı, uygulamaya başladığımız para politikası ile birlikte eş güdümlü maliye politikasının, uzunca bir süre devam eden maliye politikasının 2015 yılı itibariyle terk edilmeye başlandığını, 2016'da yavaş yavaş bunun ortadan kalktığını, 2017'de de hiç maliye tarafında, mali politika tarafında herhangi bir şey yapılmadığını, hatta bugünlere geldiğimizi görüyorum. Yönetim sistemi olarak da o dönemlerde parlamenter sistemdeydik ve bir denge kontrol mekanizması vardı. Şu anda 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu politikadan, daha doğrusu bu sistemden tamamen vazgeçtik ve denge kontrol mekanizmaları yok. O yüzden ben harcamalar tarafında biraz endişeliyim. Eğer siyaseten böyle bir perspektifte, bir de siyaseti bu işin içerisine sokup vatandaşın çekmiş olduğu bu kadar acılarla birlikte bir erken seçim gündeme gelirse, mali politika tarafında, maliye politikasının sıkılaşması tarafında ciddi riskler olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu Merkez Bankası yayınladığı enflasyon raporunun 58 ve 59. sayfalarında özellikle maliye politikası tarafındaki risklere dikkat çekerek bir sigorta poliçesi aldı diye bakıyorum ben. Bu sigorta poliçesiyle enflasyon tarafında 2025 yılındaki kazanımlar 2026 yılında tamamen ortadan kalkabilir ve böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Türkiye'de şunu da söylemekte fayda görüyorum. Enflasyon, evet, parasal bir sorun. M2'nin artışıyla birlikte, M2'nin artış hızıyla birlikte ortaya çıkmış olan, özellikle 2021 yılında uygulanmaya başlanan para politikasının bizi getirdiği süreç doğru. Ama biz arka planda kısa ve orta vade için yapmamız gereken şeyleri yapmıyoruz. Ne yapmıyoruz? Verimliliği artırmıyoruz. Verimlilik Türkiye için en büyük problemlerden bir tanesi. Hafta sonu Chicago Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ufuk Akçiğit'in çok önemli bir röportajı vardı. Fatih Altaylı ile yaptığı. Ben oraya dem vurmak istiyorum. İzleyicilerin de muhakkak seyretmesi gerektiğini
çok
düşünüyorum.
Çok güzel bir röportaj.
Çok güzel bir röportaj. Seninle birlikte hep bu konuyla ilgili konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Ama orada verilerle birlikte, özellikle ortaya konmuş olan grafiklerle birlikte bunun nasıl bir problem yarattığını, özellikle orta gelir tuzağından çıkmak için ne gibi şeyler yapılması gerektiğini birebir anlattı Ufuk Hoca orada. Ben bu perspektiften enflasyonun aynı zamanda sadece para politikasıyla çözülebilecek bir problem olmadığını, orta ve uzun vade için de arka planda yapılması gerekenin Türkiye'nin verimliliğini artırması. Burada da sadece para politikası değil, sadece maliye politikası değil, aynı zamanda topyekün bir politikalar setiyle bu işin yapılması gerektiğini daha önceki programlarda hep belirttim. Ne dersek bunlar, ben başta eğitim olmak üzere, sanayi politikası olmak üzere, teknoloji politikası olmak üzere bunların bir politika seti halinde Türkiye'de kalıcı olarak enflasyonun düşürülmesi için gerekli olan politikalar olduğunu düşünüyorum. Kısa vade için, çok kısa vade için Ali Hocama katılıyorum. Evet, para politikasıyla belirli bir yere kadar gelebiliriz. Ama kısa vade ve orta vade için maalesef bu tarz risklerin olduğunu düşünüyorum. Bir de küçük bir parantez. Hafta sonu özellikle bu yapılmış olan borçlanma ile ilgili bir tweet vardı. Sevgili Murat Aysan'ın tweetinin üzerine bir tweet attım ben. Önce yapacağınız programa siz inanacaksınız ki kitleleri de inandırın, arkanızdan sürükleyin diye şunu bahsediyorum. Hala 10 yıllık tahvil ihracını %28'lerle, hatta %28-80'lerle devam ettirip sonra enflasyonun 2014'te 14'e düşeceğini, 2025'te 14'e düşeceğini, 2026'da da tek haneye düşeceğini söylüyorsanız arada gerçekten inanmadığınız bir takım noktalar var demektir. Ben burada hazineyle özellikle Merkez Bankası arasındaki koordinasyondan da endişeliyim diyeyim. Bu şeyle de bir es vereyim.
Çok teşekkürler Ömer. Aslında ben de senin bıraktığın Ufuk Hoca'nın söyleşisinden yola çıkayım. Yani şimdi orta gelir tuzağından çıkabilmek için neler yapılması ve nerelerde eksikliklerimiz olduğunu çok güzel anlattı Ufuk Hoca. Ama dönüp dolaşıp şunu soruyorum kendime. Zaten bizim 2023 Haziran seçimlerinden sonra, Mayıs seçimlerinden sonra uyguladığımız program Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkarmak için, Türkiye'de eğitimin kalitesini yükseltmek için, Türkiye'nin enflasyonunu kalıcı tekanelerde tutabilmek için yapılmış bir program mı diye soruyorum. Bence kesinlikle değil. Program 2023 Mayıs'ında ödemeler dengesi krizinin ucuna gelmiş. Enflasyonu artık 3 hanelere çıkma ihtimali çok yükselmiş. Risk birimi 800-900'lere, dünya ölçeğinde ilk 5'lere 10'lara gelmiş bir ülkenin o uçurumun kıyısından döndürülüp biraz eski ayarlarına döndürülmesi için politika değişikliğiydi. Ve tabii ki Mehmet Şimşek de bunun için oldukça iyi bir isimdi. Çünkü ismiyle beraber zaten bir itibar kazandırdı. Ama yani bu program zaten enflasyonu belki 20-30'lara taşıyacak ve bir sonraki seçimlerde tekrar bu 20-30 enflasyonu 50-60'lara çıkarmak için popülist bir harcama yapabilecek bir alan açacak bir program olarak hep bende algısı oluştu. Ama şöyle bir hayal kırıklığına da ben uğramıştım. Program 2023 Haziran'da da çalışmadı. Yani ne zaman 2023 Ağustos'ta birkaç PPK üyesi atandı, acaba bir değişim mi oluyor dedik ama programın çalışmaya başlaması 2024 Ocak Şubat'tır. Mart ayındaki faiz artışı Ali Hoca'nın dediği gibi önemli bir kırılmadır. Yani ortada bir program var diyorsak bu 6 aydır var bence. Dolayısıyla 2023 Mayıs'ında en azından bu program bu şartlarda uygulanmış olsaydı biz şimdi konuştuğumuz durgunluk veya gibi meseleleri muhtemelen 2024'ün başında konuşup o kısmı geçmiştik bile. Yani programın en zor kısmı atlatılmıştı bence. Öyle bir vakit kaybı da oldu. Şimdi bu kadar vakit kaybının üstüne ileriye yönelik olarak beni endişelendiren kısımları söyleyeyim. Ondan sonrasında da daha iyimser olduğum kısımları söyleyeyim. Endişelendiren kısım bu programlarda da birkaç kere dile getirmiştim. Kadro sorunu. Yani 2002 programına bakıyorum. İnci gibi kadrolar. 2023 programına bakıyorum. Merkez Bankası'nda 3 isim. Mehmet Şimşek 4. Bir 5.yi sayamıyorum. kamu bankaları yöneticileri, BDDK, SPK, yani TÜİK. Buralarda anlamlı bir kadro değişikliği yapılmadı. Hani Ali Hoca diyor ya, enflasyonun ne kadar bela bir şey olduğunu artık siyasetçi anladı ve buna uygun politikalar. Ya ben de şu soruyu soruyorum. Şu anda 2021-2023 programını da görev alan bürokrat sayısı, 2023'te yeni gelen bürokrat sayısının herhalde bir 5-10 katı. Hala onlar orada o koltuklarda oturmaya. Sembolü de bunun Şahap Kavcıoğlu'dur. İsim de verelim. Böyle bakınca yani her an şu korku oluşuyor bende. Ya Cumhurbaşkanı bir gün kızacak, çok fazla durgunluk var diyecek. O 4 kişiyi bir kenara alacak. Zaten hazır bekleyen 30 kişiyle işine devam edecek gibi bir endişe bende oluştu. Oysa burada bir kadro sorunu var. Yani bu kadro 4 tane yıldızdan oluşup gol atabilecek mi? Bu gerçek bir takımdaşlık oluşturabilecek mi? Bu bence çok büyük bir sorun. Gerçekten bu konuda ciddi olan, bu konuda hedefi olan bir yönetimin de bence kadro talep etmesi lazım ve kendi kadrolarıyla yola çıkması lazımdı. Burada bence çok büyük sorun görüyorum. İkincisi, tabii ki bu bir para politikası programı, bir maliye politikası programı bile ben diyemiyorum. Çünkü maliye politikası dediğinizde bunu iletişimini de halkla yaparak bir destek alırsınız. Ama bu maliye politikasının halkta bir desteği olamaz. Çünkü tamamen dolaylı vergiler üzerine yüklenilmiş bir program. Öyle olunca da sanki ben para politikasının olması gerektiğinden daha uzun süre sıkı gideceğini, olması gerektiğinden daha uzun sürede faiz seviyesinin, reel faiz seviyesinin yüksek kalacağı endişesi bende var. Nitekim Ali Hoca dedi ki 25-25, yani bunlar aslında korkunç seviyeler. Yani bunlar 2003'te gördük, herhalde 2004'ten sonra bir daha da böyle bir yüksek reel faiz seviyesi görmemişizdir. Öyle olunca 2025'te Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda önü biraz kapalı gibi görünüyor. Hani bu sene sonu ben de Kasım'dan itibaren başlar, Ekim enflasyonunu görür diye bekliyorum. 2,5-5 puan, ama 2,5'a daha yaklaştım ben son zamanlarda, 2,5-2,5 diye. O zaman hani 2025'te yeri daha az olacak Merkez Bankası'nın diye düşünüyorum. Siyasetle arasındaki asıl er meydanına çıkışı da 2025'te olacaktır bence para politikasının. Böyle bakınca benim de bu sene hani 43-44 gibi bir enflasyon beklentim var. 2025 sonunda ben böyle şu anki beklentimin 25 civarında bir enflasyon ancak gidebiliriz bu para politikasıyla diye düşünüyorum ve yani %2'nin altında bile bir büyüme çıkabilir böyle bir şeyde. Hani buna tabii ki isim koymak çok doğru olmayabilir. Hem durgunluk var, hem enflasyon göreceli olarak düşecek bugünkü seviyeye göre. Dolayısıyla yükselen bir enflasyon ortamı yok, ama 20-30 arası bir enflasyon da çok çok yüksek bir enflasyon olacak ve yapısal olarak da burada sanki kalacak gibi. Ali Hoca'ya bunda katılıyorum. Yeni bir hikaye yazılmadığı sürece burada yapısal olarak biz 20-30 enflasyona gideriz ve 2026 sonrasında da siyaset ısınmaya başlanacak. Yani 2028 seçimleri, işte 2027'de yapılacaksa bile siyasetin ısınmaya başlayacağı bir 2026 karşımızda olur. Ali Hocam, şimdi aslında kısa vadeli beklentilerde çok önemli farklılıklar yok, ama uzun vadede biraz daha farklılıklarımız oluştu, ama onlar da bence çok kayda değer değil. Şunu soracağım size, yani gerçekten tek haneye enflasyona inmemiz için 2026'da ve 2027'de de işte %5'lere, 28'de gelebilmemiz için bundan sonra atılması gereken adımlar nedir? Yani şu anda eksik parçaları, hangi parçaları yerine koyarsak biz gerçekten hani 2002 programındaki gibi böyle 3 sene üst üste %10'un altında enflasyonla yaşayabileceğimiz bir şeye kavuşabiliriz. Hangi parçaları tamamlayabilirsek?
Bir heyecan yaratmamız lazım. Ömer Bey'in de sizin de görüşlerinize katılıyorum. Yapısal tarafı yok bu programı. Maliye tarafı da meşruiyetini tabana yayamadığı için toplumsal desteğini kaybetti. 2000'e döneceğiz hemen. 2000'de biz 3 yılda indirdik tekhaneye enflasyonu. Evet. Nasıl yaptık? Ve küçülmedik. İyi büyüdük. Yani yüksek büyüme.
Potansiyelin üstünde büyüdü Türkiye o dönemlerde, evet. Değil mi?
Yani hızlı büyüdük. Dipten geliyorduk, evet. Ama hızlı büyüdük. Hep hızlı büyüdük. Cari açıkta da büyük sorun olmadı. TL reel değer kazandı derler. O da doğru değil. Başlangıçta, evet. Değil. Daha sonraki dönemdedir. Farkı neydi? Bir heyecan vardı. Bir bütüncüllük vardı. Bu IMF programı, derviş programı dedik. Derviş çok kısa sürede görevde kaldı, ama bir hikayesi vardı. Bir tünelin sonundaki ışığı gösteren, parlaklığı gösteren bir hikayesi vardı ve bu satın alındı. Yüksek reel faizi de kimse bir şey demedi. Tamam, önümüzü görüyoruz biz diye yatırımlarına devam etti. Tüketimlerine devam etti. Biz hem enflasyonu düşürdük hem büyüdük. Bu sefer tersi oluyor. Evet, enflasyon düşüyor ama büyüme yavaşlıyor. Yani öncekinin tam tersi. Evet. Niye? Hikaye yok. Yani biz sadece, ben çok kısa vadede olumlu görüşlerimi paylaşıyorum. Orta vadede 20'nin altı zor diyorum. Yani 20 yüksek enflasyon ve büyüme de hızlıca toparlayacak demiyorum. Yani bu sene 2 büyürsek gelecek sene de 6-7'ye çıkıp bunu telafi ederiz demiyorum. Altta büyümeye devam ediyor. Sıkıntısı bütçe disiplininin yapısal reformlarla genele yayılarak adil bir şekilde sağlanamaması bu sürdürülebilirlik sorununu ortaya çıkartıyor. Emeklinin maaşını düşük tutarak siz bütçe disiplinini sürekli kılamazsınız. Doğalgaza, elektriğe zam yaparak bütçe disiplinini sürekli kılamazsınız. Yani seçim geldiği zaman, seçime yaklaşıldığı zaman emeklinin maaşını hala mevcut düzeylerde tutamazsınız. O zaman yatırımcıda şu korku oluşuyor. Bu mevcut olumsuz ortamı kırmak için alınıyor, kalıcı olarak devam edecek mi? İki, bu önemli. İkinci unsur, bu politikalar ne kadar devam edecek? Siyaset ne zaman kızacak? Kızarsa mevcut politikalardan geri adım atabilir mi? Bu riski görüyor. Biz de bu soruları alıyoruz. Bana diyorlar ya, tamam bas senaryo makul normalde ama siyasette %2'nin altını Ömer Bey'in dediği gibi görünce, biri görünce, evet. İki demeyelim, olasılık da var. Biri görünce hala tahammül edebilir mi? Yüksek faiz politikasına sorun var. Yine 2000'lere döneceğiz. O zaman nasıl sorun olmadı? Orada bir kararlılık gösterildi. Kararlı öngörülebilirlik gösterildi. 2 yıl, 3 yıl sonrayı yatırımcıya, vatandaşa, herkese göstermeniz lazım. O zaman gösterildi, başarı oldu. Şimdi gösterilemiyor. Bu tereddüt devam ediyor. Ve biz yavaş yavaş ancak uyum sağlıyoruz. Para politikasının etkisinin bu kadar gecikmesinin sebebi de bu. Yavaş yavaş gördükçe kısmi ikna oluyoruz. Orta vadeli ikna olmuyoruz. Özetle orta vadede sıkıntı aynen devam ediyor. Bunun için bir hikaye oluşturmamız lazım. Pozitif bir hikaye, umut veren bir hikaye oluşturmamız lazım. Korkutarak bu işler olmaz. Yani çakarım faizi, bu enflasyonu düşürümle bu iş olmaz. Devam etmez. Vatandaşın da belli bir süre sonra, yani o yaklaşımla gidilirse kafası atabilir. O zaman biz pozitif bir hikaye anlatacağız. Onu da dediğiniz gibi yapısal tarafı maalesef şu anda güçlü değil. Öyle bir hikaye yok.
Evet Ali Hocam. Ömer, aynı soruyu sana sorayım. Yani kalıcı tekhaneye, hani bundan sonra senin de çok artık inanmadığını biliyorum. Bu program çok aksayan bir program ama yarın hani toplantılar, ya biz kalıcı tekhaneye mutlaka artık gidelim, buraya kadar geldik desen, neleri değiştirmeleri lazım? Ne yapmaları lazım ki bu iş buradan kalıcı tekhaneye gidebilsin?
Özellikle ekonominin ve finansın davranışsal bacağı, psikolojik bacağı çok önemli. Halkın inandırılması lazım. O nedenle şimdi Ali Hocam hane halkının beklentisinin belki göz ardı edileceğini söyledi ama onun yanında enflasyon raporunda Ceret Hoca'nın ben sadece piyasa katılımcılarının değil aynı zamanda hane halkının da beklentilerini dikkate alıyorum. Onu dikkate almadan olmaz diye bir önemli bir açıklaması var. Şimdi ben bu beklentinin neden önemli olduğunu söyleyeyim. İlk önce çok kısa vadeli olarak buraya bir vurgu yapayım. Biz ne yaptık? 2021 senesinden itibaren para politikasını gevşettik ve insanların işte dövize, ellerinde bulunmuş olan varlıkları koruyabilmek amacıyla dövize, konuta, arabaya veya başka bir takım varlıklara yönelmesine sebep olduk. Hepimiz biliyoruz ki son dönemde DTH'lar çözüldü, yurt dışından para geldi, dövize endeksi krediler veya döviz kredileri 128 milyar dolardan 157 milyar dolara 29 milyar dolar arttı. Bunun arka planında tabii ki maliyetleri birazcık daha ucuzlatarak özellikle finans maliyetlerini biraz daha ucuzlatma sahiki de var ama ben hep iddia ediyorum buralarda bir carry trade var. Bu carry trade devam ediyor. En basitinden kısa vadeli para piyasası fonlarının sene başından bugüne kadar 15 milyar dolar arttığı gerçeği de var.
Yurt içi carry trade.
Yurt içi carry trade. Bu devam ediyor. Şimdi hane halkını neden inandırmak gerekiyor son derece kısa vade için? Çok kısa vade için. Ali Hocam'ın belirttiği gibi ya bu enflasyonu hakikaten düşürecekler kararlılığı içerisinde yüksek reel faiz vermeye devam edip Türk lirasının reel anlamda değerlemesinin devam etmesi. Ben şöyle gelmeden önce biraz çalıştım Kerim. Rakamlara bakıyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta sepet Mayıs'ta 5.20 artmış. Haziran'da %36.54. Bunlar yıllıklandırılmış.
Yani yıllık.
Yıllıklandırılmış konuşuyorum. 36.54. Şeyle kıyaslayabilmek için yani %50 veya 52 mevduat faiziyle kıyaslayabilmek için. Temmuz'da 9.83, Ağustos'un 19'u itibariyle 85.90 yıllıklandırılmış. Şimdi burada bir sinyal var. Herkes bir şöyle kafayı kaldırdı. Swap'lardan 1.5 milyar dolarlık bir çıkış var.
Pardon, 85.90 dediğin nedir?
Yıllık bazda sepetin Türk lirası karşısında kazanmış olduğu değer 17 Ağustos'a kadarki süreçte.
Büyük sıçrama geçen sene tabii Ağustos'ta oldu galiba değil mi?
Ağustos'ta oldu. Bu Ağustos'ta şu anda Euro %4 civarında, 4'ün üstünde. Dolar'da %1.81 civarında bir sıçrama gösterdi.
Bu aylık faizin hiç... yıllıklandırılması.
Evet. Aylık faizin yıllıklandırılması. Evet, evet aynen öyle Ali Hocam. Şimdi bunlar biraz böyle bir şey uyandırıyor. Yani hep söylüyorduk ya hedge fundlar Ağustos'tan itibaren bir durumlarına bakacaklar. Giderler mi gitmezler mi falan diye. Ben tahvil bonodan da çıkış görüyorum. Hisseden zaten çıkış görüyoruz. Yaklaşık 2.6 milyar dolara ulaştı sene başından beri. Sene başından itibaren gelen 10 milyar dolar civarındaki o birikimli tahvil şeyi tekrardan geriye çekildi. Oradan da bir çıkış var. Bu gibi çok kısa vadeli şeylerde özellikle vatandaşın ne yaptığına da bakmak lazım. Geçen hafta kurumlar önemli miktarda yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında bir DTH aldılar. Evet. Kur tarafının da etkisi var bunda. Onu da şey yapmak lazım. Şimdi bu çok kısa vadeli ortaya çıkan bir takım arzi şeyler... Eğer enflasyon tarafında kısa vadeli kazanımları sağlayamazsa biz orta ve uzun vadede maalesef yine programımız ortaya koyabilecek bütüncül bir para politikası ve bütüncül bir politika setini yapamayacağız diye endişem var. O bütüncül politika setinde özellikle orta vadede Türkiye'de enflasyonun düşürülebilmesi için verimliliğin artırılması şart. Yani bundan daha öte bir şey görmüyorum ben. Bu verimliliğin artırılması için yapılması gereken de sermaye birikimi sağlamak lazım. Şimdi sermaye birikimini nasıl sağlayacağız biz bu ortamda? Herkes birbirini kolluyor, bakıyor. Yani acaba maliye politikasında keyfilik devam edecek mi? Öbür tarafta harcamalarda hiçbir ivme kaybı yok, devam ediyor. Senelik faiz dışı giderlerde %89 artış var. Vergilerle bunu ortaya koyup bütçe disiplini sağlamaya çalışıp bütçeyi en azından belirli bir yere getirmeye çalışıyorlar. Ama vatandaşın da kazandığı belli sonuçta. Yani sürekli vergi artırarak bunu şey yapamazsınız. Mümkün değil. Peki yatırımı nasıl yapacağız? Yani yurt dışından sermaye gelecek mi? Ben doğrudan yatırımlara bakıyorum, böyle bir şey yok. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ile karşılaştırıldığı zaman bizim yıllık bazda binde 5 bile değil şu anda.
Gayrimenkul çıkarırsan çok zayıf.
Gayrimenkul çıkartırsan çok zayıf. Şimdi gelmeden önce şuna da çalıştım. Türk lirası krediler artı Türk lirası mevduat ve bunların arasındaki spread, uygulanan regülasyon, hadi diyelim döviz cinsi ihracatçıların kullanacağı krediler ve döviz cinsi verilen mevduat ve bunların arasındaki spread. Şu grafik çok ilginç bir grafik. Yani bu
timsah diyoruz biz bunları, değil mi?
Yani evet, yani döviz cinsi kredilerde spread bizim 2022 yılı öncesindeki spreadlerin neredeyse 3 katına çıkmış durumda. Hep ihracat tarafını konuşuyoruz. Bunu artıracağız, ihracata yöneleceğiz, özellikle katma değerli üreteceğiz diye. Gelmeden önce yine oraya baktım. Bizim yüksek teknolojili yapmış olduğumuz katma değerli ihracat, toplam ihracat içerisinde ne kadar pay sahibi? %3,5. 20 sene önceye geri döndüm. Ne kadardı? Yine %3,5. Evet, yani biz burada verimliliği artırma konusunda ciddi problemler yaşıyoruz. Bunun artırılabilmesi için ben bugün Hazine Maliye Bakanı olsam şöyle söyleyeyim. Hiçbir tarafta yatırım yaptırmam. Yatırımları durdururum. Tek bir alanda yatırıma başlarım. O da eğitim. Eğitim tarafında mümkün olduğunca ülkenin devlet yönetimindeki, Ufuk Hoca'nın da söylediği gibi, kitler, devletin ekonomiye müdahalesi tarafını ortadan kaldırır. Mümkün olduğunca girişimciliğe, ama buradaki girişimcilikte de tabii hani o talent dediğimiz, gerçekten aklı olan, gerçekten IQ'su yüksek olan kişilerin ortaya koyacağı ve toplumun verimliliğini artıracağı girişimcilik tarafında öncülük sağlayabilecek politikalara ağırlık verirdim. Bu biraz belki abartı olabilir. Bunun yanında tabii sanayi ve teknoloji politikaları, hep söylediğim şey, çok daha önemli. Orta vadede yapmamız gereken şeyler bunlar. Bunlarla ilgili de sinyal maalesef alamıyorum ben.
Tabii yani Ömer, Hazine Maliye Bakanı olsam şu harcamın dışındaki izin vermezdim, ama yönetim sistemimiz değişti. Yani
doğru.
Şimdi Hazine Maliye Bakanı'na kimse bir şey sormuyor. Cumhurbaşkanı'ndan randevu alıp gidebilen bir bakan, bürokrat o yatırımı orada onaylatabiliyor. Yani sistemin bu şekilde değişmiş olması da zaten mali disiplin açısından zaten büyük bir dezavantaj. Yani sözü buradan şuraya getireyim. Yani benim için de tabii ki bu hani çok ana yapısal, işte anayasa, hukukun üstünlüğü falan, bunları artık bir kenara koyuyorum. Bunları tartışarak programımız çok uzun sürer. Ama işte kadronun mutlaka yenilenmesi lazım. İletişimin çok daha iyi bir şekilde yapılması lazım. Ve bence özellikle maliye politikalarında ileriye yönelik bir hedefleme yapmak lazım. Yani şunu diyebilmiş olsaydı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı, biz önümüzdeki 3. senenin sonunda vergi gelirlerinin toplamını değiştirmeden 65-35 olan dolaylı ve doğrudan vergi dengesini 55-45'e, 50-50'ye getireceğiz. Böyle bir hedefimiz var denseydi, o orada bir yakalanması gereken bir elma olurdu. Ve bu ileriye yönelik olarak da vatandaşların bu programa destek vermesini mutlaka getirirdi. Servet gelir dağılımını inanılmaz bozulduğu için de hiç kimse programın şeyine yükünü yüklenmek istemiyor.
Doğru.
Lobisi olmayan orta sınıf, lobisi olmayanlar ise programın yükünün çok ağırlıklı kısmını çekiyor. Bunun mesela iyi bir örneği şudur. Yani ben programın yükünü hakikaten kimse çekmek istemiyor. Son zamanlarda işte satmadığımız malın vergisini ödeyeceğiz diye bir kampanya var biliyorsun.
Enflasyon muhasebesi.
Enflasyon muhasebesinden. Ya kusura bakmayın da yani geçtiğimiz senelerde enflasyon 40-50 puan altında o krediler alındı mı? Alındı. Onlar vergiden düşüldü mü? Zamanında düşüldü. Dolayısıyla devlet dolaylı olarak o yatırımların aldığınız sabit kıymetlerin gayrimenkullere devlet dolaylı olarak destek vermiş oldu mu? Oldu. Bugün o sabit kıymetler enflasyon muhasebesi değerlenirken de tamam mal satılmamış olabilir ama onun da bir zahmet vergisi verilecektir. Dolayısıyla böyle bakınca da hani hiç kimse ayranın dökülmesini istemiyor gibi bir durum var. Bu da şunu ortaya koyuyor. Yani programa toplam bir destek yok ama bunun da neden olduğunu da çok iyi anlıyorum. Çünkü program 2001'deki gibi herkesi yakmadı ki. 2001'de bürokrat şeyde beyaz yakada bundan etkilendi, sanayici de etkilendi, ihracatçı da etkilendi, bankacı da etkilendi, devlet de etkilendi. 2018-2023 arasındaki programda yani reel sektörde çok fazla bir hasar olmadı. En fazla hasar kimde oldu dediğimizde en fazla hasar sesi çıkmayanlarda oldu. Çıkamayanlarda oldu. Şimdi biraz emeklilerin sesi çıkmaya başladı. Şimdi öyle olunca da bence bu programın bir iletişim desteğine de ihtiyacı var. Gayrimenkul üzerine bence çok ciddi bir reforma ihtiyacı var Türkiye'nin. Çünkü Türkiye'de toplam servetlerin %75'i gayrimenkulde tutuluyor ve tamamen kayıt dışı veya ne oldu belirsiz bir alan olarak da devam ediyor. Bence burada da büyük bir sıkıntı var. Ali Hocam biraz uzattık, kusura bakmayın. Ben iki konuyu da hem size hem Ömer'e sormak istiyorum. Bir tanesi sizin de X'de aralaman zaman işlediğiniz kredi kısıtlamaları. Özellikle KOBİ'ler üzerinde ciddi bir baskı yarattın, ben de hissediyorum. Yani daha önce bu ucuz kredilerden faydalananlar KOBİ'ler değildi. Ağırlıklı olarak değildi. Şimdi de bu işin en büyük sıkıntısını sanki KOBİ'ler çekiyor. Bir bunu sormak istiyorum. Yani bu kredi kısıtlamaları devam etmeli mi? Kaldırılmalı mı? Ne zaman? İkincisi de 2025 enflasyonu için çok çok belirleyici olan asgari ücret ve memur zamlarında işte bir iddia var. %20'nin aşmayacağına dair bir söz verildi veya bir söylem yapıldı diye. Sizin beklentiniz nedir? Emekli maaşları ve asgari ücrette 2025 başında nasıl bir artış olmalı veya olacak?
Teşekkür ederim. Birincisi kredi kısıtları. Merkez Bankası burada doğru yapmıyor. Kredi kısıtı ne zaman konur? Siz faizi yeteri kadar artıramıyorsunuz siyasi nedenlerle veya başka nedenlerle. Parasal sıkılaşmayı ilave kredi, bankaların kredi vermesini kısarak yaparsınız. Ne zaman konuldu? Mart'ta konuldu. Ne zaman konuldu? Millet altına hücum ettiğinde. Ya bu kredileri alıp altına hücum etmeydi. Şimdi bambaşka bir dünyadayız. Artı kredi kısıtını çok koyarsanız bu enflasyonisttir. Firmaların maliyetini artırırsınız. Eğer reel sektörle biraz yani orada çalışan bunu görür hemen. Kredinin maliyeti artınca onu ürüne yansıtır. Bunun dezenflasyonist yanı yoktur. Talebi falan kısmaz. Yani yatırımı kısar bu. Bu bir tarafı. Bunun hemen kaldırılacağını düşünüyorum ben. Çok yakın zaman. Derhal kaldırılmalı. KOBİ'leri özellikle.
Evet.
Çünkü bankalar büyük firmalara kredi veriyor, KOBİ'lere kredi vermiyor. Artı bu dediğiniz çok doğru. Geçmiş dönemde KOBİ'lerin hepsi bu kredi ortamından yararlanmadı. Uzun vadeli 4 yıl, 5 yıl, 10 yıllık kredileri KOBİ'ler almadı. Yani bunun altını çizelim. Artı KOBİ'ler bu ekonominin bel kemiği. Ben kısa sürede para politikasındaki değişikliğin iki aşamalı olacağını düşünüyorum. Birincisi bu Ağustos'tan sonra hemen PPK'sından sonra KOBİ'lere ilişkin TL kredi limitinin kaldırılması gerekir. Yanlış olur kaldırılmazsa. Yani bunu sanılacak bir tarafı, yani gerekçesini açıklayacak bir teori yok, pratik de yok. Asgari ücret %20'yi geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şey tespiti doğrudur. 2024'ün başında biraz yüksek asgari ücret verildi. Eğer 41 gibi, 41'li bir rakam olursa, bir de 14 hedefini korumaya çalışırlarsa, ben 20'li civarda bir asgari ücret artışını öngörüyorum. Bunu makul görüyorum. Evet, eleştiri bir gelir dağılımında falan ciddi bir bozukluk vardır, olmuştur. Ama asıl emekliler ezilmiştir. Asgari ücretlerde de ezilme vardır. Ama şeye de bakacağız. Diğer enflasyon göstergeleriyle yıl sonunda TÜİK birbirine yakınsayacak mı? Eğer TÜİK düşük kalır, diğer enflasyon göstergeleri 5 puan yukarıda olursa, o zaman ben derim ki, diyebilirim ki, ya bu 25'e kadar da çıkabilir. Ama mevcut gördüğümde 20'nin üzerinde yapmayacaklarını düşünüyorum asgari ücrete. Çok büyük bir eleştirim de olmaz ekonominin yavaşladığı durumda. Şunu söylüyorum, analizde birazcık şeffaf ve dürüst olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ekonomi yavaşlarken, işsizlik artarken zaten işçilerin de çok ciddi bir ücret artış talebi, gücü olacağını düşünmüyorum. Keşke artırabilsek, keşke daha önce bu ücretleri enflasyonla erittirmeseydik. Altında kalacağını da fazla düşünmüyorum. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Ali Hocam, diğer enflasyon göstergeleri derken siz ağırlıklı İTO'yu takip ediyorsunuz tahmin ediyorum. Araştırmalarda onu görüyorum.
İTO ve Türk İş'i de takip ediyoruz. Türk İki İş. Tane enflasyon. Biri evet. İstanbul enflasyonu, biri Ankara enflasyonu. Evet. İkisini de göz önünde almamız lazım. Yani sırf İTO İstanbul'u yüksek bulabilir. Yani İstanbul'da anladım. Hayat pahalılığı biraz daha yüksek artıyor olabilir. Ben öyle sezinliyorum. Anadolu'daki fiyat artışları biraz daha sınırlı kalabilir. Dikkatlice hepsine bakmak lazım, alternatiflere. TÜİK'e de bakacağız. Ama ben şimdiye kadar geçmişteki sorunlardan nedeniyle, tartışmalardan nedeniyle asıl İTÜ'ye bakıyorum. Türk İş'i de göz ardı etmiyorum.
Teşekkürler Ali Hocam. Evet Ömer, sana da kredi kısıtlamaları ve asgari ücret ve emekli maaşları.
Ali Hoca'ya gönülden katılıyorum kredi kısıtlamaları tarafında. Bu kadar madem faizi reel faiz anlamında önümüzdeki dönem beklenen enflasyon tarafında artırdık, o zaman kredi kısıtlamalarında regülasyonlarla bunları yapmıyor olmamız lazım. Özellikle KOBİ'ler için. Reel kesim güven endeksi 78'li rakamlara indi. Tüketici güven endeksi yerlerde sürünüyor. Sanayi üretimi yıllık bazda mevsimsellikten arındırılmış %5 civarında aşağıda. Bunların hepsini bir araya koyduğum zaman ben önümüzdeki dönem üretim nasıl yapacağız diye onu görüyorum. Sermayenin doğru düz akmadığı bir ortamda, sermaye tarafında artış olmadığı bir ortamda sonuçta krediyle iş yapan bir sürü küçük ve orta boy işletme varken kredi kısıtlamalarının ben de derhal ivedilikle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ki çark dönmeye en azından belli bir miktar başlasın. Üretim en azından ihracat anlamında da belli bir pozitiflik kazansın. Ücret artışı konusunda bir önceki programımızda. Evet. Ben bu konuyla ilgili bir tweet de atıp özellikle Erdal Sağlam'ın, Fatih Karahan'ın yurt dışında yabancı yatırımcılarla yapmış olduğu toplantıda ücretler konusunda 2025 yılı için %20 artışı konusunda bir açıklamada bulunmuştum. Onun altında yatan matematikte şu. Bundan sonra gıda fiyatlarında eğer %1,5'luk ortalama bir artış söz konusu olursa önümüzdeki Aralık ayına kadar asgari ücretle açlık sınırı arasındaki şu andaki %13,5'luk farkı kapatabilmek için verilmesi gereken enflasyon farkı %22 civarında bir rakam çıkıyor demiştim. 20-25 arası 22. Ama Ali Hocam çok güzel bir noktaya değindi. Hangi enflasyon?
Evet.
Yani biz hep TÜİK'in bu konuyla ilgili yapmış olduğu, açıklamış olduğu verileri maalesef şüpheyle karşılıyoruz. Bir taraftan Türk İş'in açıkladığı Ankara'daki tabii baz olarak onlar genelde kalori hesabıyla yapıyorlar evet. Bu gıda tarafındaki enflasyonu. Bir işçinin alması gereken kalori kadar yapıyorlar. İstanbul Ticaret Odası'nın yapmış olduğu. Ben bir noktayı daha koyayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet. Enflasyonu da bu verilere katayım. O verilerle karşılaştırıldığı zaman hele ki %40'lı bir enflasyonun üzerindeki benim beklentim de senin gibi %44-45'ler civarında bir enflasyonla bitirmek. Çünkü hala hazırda arka tarafta ikna edemediğimiz, çok kısa dönemde ikna edemediğimiz bir hane halkı var. Harcama kalemlerinde de her ne kadar aşağı yönlü bir trend var ise de devam eden bir sirkülasyon var. Kredi kartlarında haftalık 300 milyar civarında harcamaya devam ediyoruz hızı düşse de. Ben böyle bir çerçeve içerisinde 2025 yılı içerisinde, daha doğrusu 2025 yılı için ücretlere, asgari ücrete yapılacak artışın %25'in üzerinde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü insan onuruna yakışan bir hayat standardını en azından vermemiz gerekiyor. Yine söylüyorum, daha önce söylediğim gibi, üstüne odaklanılması gereken şey ücretlilere zam verdik. O nedenle enflasyon olacaktan daha ziyade verimliliğe odaklanmak. Evet. Ben verimlilik konusunun yine gündemde tutulması gerektiğine inanıyorum.
Teşekkürler. Ben de kredi kısıtlamalı konusunda yani bankacı arkadaşlarla konuştuğumuzda hani bizim eski yıllarımızdaki trendin hortladığını görüyorum. Büyük şirketleri çünkü aylık %2 sınırı var biliyorsunuz. Zaten bugünkü kredilerin aylık faizi %4 civarında. Dolayısıyla bu reel anlamda çok ciddi bir kredi kısıtı ve reel anlamda krediler düşüyor. Bankacılar şimdi büyük şirketlere gidip ya şu krediyi sana kullandırayım gerekiyorsa bana biraz mevduat yap hatta 1-2 puan da cebine koyayım. Ama ben hani bunun dışında başka firmalara gitmek istemiyorum gibi bir tavır da oluşmaya başladı. Bu aslında KOBİ'lerin nefesini kesme demek yani. O yüzden biraz daha burada kısıtlamaların bence hızlı bir şekilde kaldırılması taraftarıyım ben de. Bunu yaparken belki döviz kredi kısıtı başka sebeplerle bir miktar korunabilir ama TL kredilerde evet yani faizimizin yüksek olduğu kesin. Yüksek olmasaydı 90 milyar dolar Merkez Bankası 3 ayda satın alamazdı herhalde. Bu kadar yüksek faize bir de ikinci il kısıtlamaları bence artık gerek yok diye düşünüyorum. Asgari ücret ve emekliler konusunda sizden biraz daha farklı düşünüyorum. Ben %30'un altında bir zam yapılmayacağını düşünüyorum. Siyasetin mutlaka burada devreye gireceğini düşünüyorum. 30-30, hani 40 diyecektim de utandım biraz şimdi. Yani burada...
Geçtiğimiz programda 40 bir rakam telaffuz etmiştim.
Evet, şimdi sizleri duyunca ama bence siyaset bu konuda mutlaka müdahale olur. Ve bir daha bir orta yol bence burada bulunur diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar toplumsal destekten uzak bir programa, bu kadar net bir şekilde reel ücretleri düşürecek bir uygulamayı bence Türkiye'de hiçbir baba yiğit yapamaz. Demin Ali Hoca baba yiğit sözü söyleyecekti. Sanki şey yaparken hani Merkez Bankası'nda onu hissettim. Oradan baba yiğit aklıma geldi. Bu bayit harcı değil bence onu yapmak. O yüzden 2025 enflasyon hedefinde biraz ona göre geniş marjı düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Zannediyorum süremizi artık tamamladık diye düşünüyorum. Ali Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük onur oldu. Lütfen daha çok ekrana çıkın. Fikirlerinizi ortaya koyun. Çok ihtiyaç olduğunu ben biliyorum. Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Kerim Bey, Ömer Bey, asıl ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Hoşça kalın Ömer.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.